Katre-i Matem, İskender Pala, 35. Ayrım. Uzaktan uzağa gelen tüfek seslerini duymamak için kendilerini meşgul etmek ister gibi bir halleri vardı. İstanbul, güzelim şehir diye mırıldandı Hafız Çelebi, iyiden iyiye solgun ve bitkin halde. Sonra da dizleri dibine oturttuğu yeğe ile birlikte sırayla ve dikkatle resimlere bakmaya başladılar. Çelebi zoraki bir neşe içinde gibiydi. Yine de eski yıllara ait lale mecmualarının yapraklarını çeviriyor, her lale resmi üzerinde yeğeye bilgi veriyor, onu nasıl ve hangi yılda yetiştirdiğini, nasıl ve kaça satıldığını, kimin satın aldığını söylüyor, hikayeler anlatıyor, anılarından tasvirler paylaşıyor ve bütün bunları Bican Efendi'ye "Öyle değil mi Bican'ım?" diye tasdik ettiriyordu. Sonra sıra sulu boya parşömenlere geldi. Onlar daha büyük ebatta ve duvarlara asılmak üzere çizilmiş deste deste güzelliklerdi. Yeğe sıradaki parşömeni kaldırdığında lale yerine sokak kedilerinin peşine takmış bir ciğerci ile onların karşısından gelen iki güzel hanım resmiyle karşılaştı. İkisi de şaşırıp kalmıştı. Gözleri Bican Efendi'ye çevrildi. O ana kadar neşesi yerinde olan Bican Efendi birden tedirgin oldu, utandı. Hafız Çelebi resimde gördüğü mekanı Elçi Han'ın avlusuna benzetti. Çünkü arka planda İstanbulluların çemberli taş dedikleri, Kral Konstantin adına dikilmiş Bizans sütunu görülüyordu. Sonra da imalı bir ses tonuyla sordu. "Biz lale bahçesinde ter dökerken sen ciğer satıyormuşsun anlaşılan Bican'ım." Bican Efendi alelacele resmi katlamak isterken Hafız Çelebi bir sonraki resmi gördü ve donup kaldı. Bu yarı üryan bir kadın resmiydi. Üzerindeki tülden yaşmak ve ince geceliği ile pek şuh ve işveli duruyordu. Hafız Çelebi sesinin tonunu yükselterek daha keskin bir eda ile çıkıştı. Bican Efendi bu azarlama karşısında başını eğdi. Önce tereddüt gösterdi, sonra Çelebi'den izin alıp anlatmaya başladı. Doğrusu Hafız Çelebi ve Topaç Yeğe merak içindeydiler. Aylar önce lale encümeni sırasında gittiği gibi sessizce eve dönmüş ve hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına yeniden girivermişti. Gittiğinde Katre-i Matem de gitmiş, geldiğinde havuzdan kaybolan üç kaplumbağa da gelmişti. Yine de Hafız Çelebi ne de Topaç Yeğe ona neler olduğunu sormamışlardı. Nasıl olsa bir gün kendisi anlatır diye bekliyorlardı. Galiba o an gelmişti. Bican Efendi mahcup ve üzgün her şeyi anlattı. 10 gün öncesine kadar bütün bahar ve yaz boyunca Elçi Han'ında kalmasının sebebi bu kadınmış meğer. O sırada Venedik balyosunun ressamı olan bir arkadaşıyla buluşmuşlar. Kendisinden laleler ve Hafız Çelebi'nin laleleri nasıl yetiştirdiğine dair malumat istemişler. Kadın o sırada aklını çelmişmiş. Katre-i Matem'i kaçırma karşılığında büyük bir servet teklif etmişler. Kabul etmeyince de bu planlarını ele vermesin diye handa 2 ay boyunca alıkoymuşlar. Bu sırada kadın zaman zaman odasına ziyaretlerde bulunmuş ve işe yarar diye resmini yapmasını istemiş. Güya yarı üryan benim aklımı başımdan alacaktı diye iç geçirdi bir an ve sonra devam etti. Aldı da. Meğer o beni oyalarken adamlar encümenden Katre-i Matem'i kaçırmaya çalışıyorlarmış. Çaresiz onun ikiz bir çiçek olduğunu söyledim. Amacım diğerini de aramalarını sağlayıp bu arada elimden gelirse Katre-i Matem'i geri almaktı. Sizlerin o sırada beni hırsız veya kaçak olarak göreceğinizi düşündükçe kahroluyordum. Bu resmi her gün yavaş yavaş tamamlıyordum. Artık onları oyalamak için miydi, yoksa kalbimin sesini mi dinliyordum, kestiremiyorum. Bir gün ortadan kaybolup gittiler. O gün Elçi Han'ın da Avusturya balyosunun adamlarından Kont Aragon'un elinde bizim kaplumbağalardan birini gördüm. Kaplumbağayı geri aldığım sırada Han'ın orta bahçesinde bir arbede çıktı. Siyah entarisiyle atına atlayıp kaçan biri bir başkasını haklamış ve yere kapaklandırmıştı. Garip olan şu ki hançer yerde yatanın elindeydi. Çünkü yere düşen adam önemli birini öldürmek üzere hançerini fırlatmak üzereydi. Bütün başlar bir anda hörü kızın odayı çınlatan sesiyle kapıya döndü. Yeğe ile Bican Efendi ayağa kalktılar. Hörü kız dilinin ucuna geliveren, Şehzade Ahmet'i öldürmek üzere cümlesi yerine önemli birini öldürmek üzere demenin ne derece isabetli olduğunu düşünürken Hafız Çelebi'nin elini öptü. Yeğenin de başını okşadı. Sonradan da yanılıp Kara Şahin'i öldürmek üzere deyivermediğine binlerce defa şükretti. Sevinmişlerdi. Hem Bican Efendi'nin sırrına vakıf olmak hem Hörü kızı görmekle sevinmişlerdi. Bu heyecan sırasında kimse Hörü kızın o gün Elçi Hanı'nda ne yaptığını, o önemli kişinin kim olduğunu sormadı. Yeğe içinden Şahin ağam da orada mıydı diye sormayı geçirip sonradan vazgeçtiği sırada Hörü kız zaten resimlerin başına oturmuş, şehirde başlayan isyanı anlatmaya başlamıştı. Sonra da hem resimlere bakıp hem sohbet etmişler. Hörü kız bir gün önce Şahin ile birlikte Bayezid Meydanı'nda olduklarını, şehirde isyan başladığını, isyancıların yakında buralara da gelebileceğini, tedbirli olmaları gerektiğini söylemek üzere geldiğini, eğer o bu gece buraya gelmezse yarın Kara Şahin ile buluşmak üzere Süleymaniye'ye gideceğini anlattı. Hepsi onu hayret içinde dinlediler, ne gibi önlemler alınabileceğini, aslında önlem almak gerekip gerekmediğini tartıştılar. Yeğe bu durumda Şehnaz için bir şeyler yapması gerektiğini, belki gidip onu ve ailesini yoklamanın iyi olacağını söyledi. Hafız Çelebi onu yatıştırmaya çalıştı. Belki de şehirde isyan bastırılmış olabilirdi. Devlet-i âliye sahipsiz değil ya. Gün çoktan inmiş, tekrar yağmur başlamış. Etrafa bir hüzün çökmüştü. Hiç kimse diğerini söyleyemiyordu ama hepsi o anda Kara Şahin'i merak ediyordu. Acaba şimdi neredeydi? Başına bir iş gelmiş miydi? Bir delilik yapıp Tomruk Emin'in peşine düşmüş olabilir miydi? Bir tek Bican Efendi kendisini ısrarla lale hırsızı sanmasından dolayı Kara Şahin'e kırgın önüne bakıyordu. Topaççı'ya kalbini ikiye parçalamış, bir yanıyla Kara Şahin'i, diğer yanıyla Şehnaz'ı düşünüyordu. Bican Efendi kalbini ikiye parçalamış, bir yanıyla resmini yaptığı kadına götürmeyi hayal ettiği felemenk bahçelerini, diğer yanıyla sevdiği güzelim İstanbul'u düşünüyordu. Hörü kız kalbini ikiye parçalamış, bir yanıyla korumaya ant içtiği Şehzade Ahmet'i, diğer yanıyla yarın görmek için sabırsızlandığı Kara Şahin'i düşünüyordu. Hafız Çelebi kalbini ikiye parçalamış, bir yanıyla bugün hayatta olduğunu, diğer yanıyla yakında öleceğini düşünüyordu. Gecenin sessizliğini dağıtmak için işi şakaya vurup, öylesine bir laf attı ortaya. Bican Efendi, bir lale nakşı yapsana tekrar. Sen lale resimlerinden vazgeçtin, bak hanemizin bereketi de huzuru da kaçtı. Bican Efendi bunun doğululara has bir tür şaka olduğunu anlamadı, tam bir batılıdan beklenebileceği gibi aklınca izaha girişti. Ben hanenin bereketi ve huzuruyla resimlerin bir alakasını kuramıyorum Hafız Çelebi. Dininizin resimleri yasaklamış olması ise eğer bereketi kaçıran, ben Nasıralı İsa'nın yolundan gitmedeyim. Hafız Çelebi onun az evvelki isyan konuşmalarından etkilenerek böyle birdenbire feveran ettiğini, öfkesini böyle dışa vurduğunu hissetmişti. Hem onu yatıştırmak hem de akşamın hüznünü biraz olsun dağıtmak için alttan aldı. İslam dini resmi yasak mı etmiş sence bir canım? Öyle değil mi efendim? Sizde neden hiç resim yok? Bizim de nakkaşlarımız, kitap sayfalarında nakış ve tasvirlerimiz yok mu? Ama işte onlar nakış, stilize edilmiş şeyler. Bir portre, bir peyzaj veya natürmort değil. Hafız Çelebi onun söylediği kelimeleri anlamamış ama birer resim istilahı olduğuna kanaat getirmişti. Daha önceden de onun böyle bir konuyu tartıştıklarında resim ile nakış ve minyatür arasındaki farkın doğrudan benzerlikle alakalı olduğunu öğrenmişti. Söylediği kelimelerin yine bu farkı anlattığını düşünerek izah getirdi. İyi ama Bican Efendi, Allah'ın yarattığı bir şeyi birebir aynen kağıt veya tuval mi diyorsunuz? İşte onun üzerine geçirmenin neresi sanat olabilir ki? Böyle bir sanatçı Allah'ın yaptığından daha güzel bir şey yapamaz ki. Oysa bir nakkaş söz gelimi bir atı kendi görmek istediği biçimde iri gövdeler ve ince bacaklar ile çizebilir. Bir laleyi isterse siyah veya çini mavisi yapabilir. Bu o kişinin sanatçı kimliğinde daha özgür olduğunu göstermez mi? Senin yaptığın resimler Allah'ı taklit gibi. Oysa bir nakkaşın çizgilerini kendi kalbinden gördüğünü tasvir etmek şeklinde anlamalı, değil midir? Şimdi söyler misin, doğulu ve batılı bu iki sanatçıdan hangisinde yaratıcılık ve ibda yeteneği daha çoktur? Çelebim, siz içinde tasvir olan bir odada ibadet etmezsiniz, değil mi? Elbette etmeyiz. Ama bu bizim resme karşı oluşumuzdan değil. Mabetlerimizin sizin kiliselerinize benzemesini önlemek içindir. Hani ne diyordunuz o resimlere? İkona, pitoresk. Her neyse işte, kuzum, İncil'in neredeyse hepsini resimlerle anlatan, her köşesinde ayrı bir Meryem, ayrı bir İsa olan bir kilise içinde nasıl ibadet edebilirsin ki? Biz orada ibadet ederken o resimlere tapıyor değiliz herhalde. Kafı selebim. Burada Bican Efendi bilhassa kendi şivesine vurgu ile telaffuz etmişti. Elbette Bican'ım, elbette. Lakin biz bu konuda sizden daha hassas davranıyoruz. Sizin bunu bir tasvir yasağı gibi yorumlamanız hakkaniyetsizdir. Çelebim, hele şu an evvel kazara gördüğün kadının resmi var ya, ben onu sevdim ve hala seviyorum. Karşıma geçse de Bican Efendi, madem beni seviyorsun, tap bana dese, sizce tapar mıyım? Haşa, sümme haşa. O halde kendisine tapmadığım bir varlığın suretine tapmamı nasıl düşünür veya kabul edersiniz? İşte ben de bunu söylüyorum. Biz mabetlerimizde gönle vesvese verecek suretlerden kaçınmakla aynen bunu yapıyoruz. Yoksa bunu surete tapmak olarak anlatan softa vaizler gibi şekilde surette takılıp kalmıyoruz. Durun durun, şekil ve suret çok önemlidir, hele böyle günde. Kara Şahin'in bu neşe dolu sesi herkesi yerinden fırlatmıştı. Sevinç böyle bir şey olsa gerekti. İstanbul çalkalanırken burada bir şetaret, bir ferahlık oluşuvermişti. Hafız Çelebi çoktandır böylesine mutlu olmamıştı. Sevdiği herkes şu anda çevresindeydi. Neşesini belli etmek istiyordu. Yeğeğeden kümesteki tavuklardan birini getirmesini, hörü kıza da tavuk suyunda pilav için pirinç ayıklamasını söyledi. O gece can kuyusu çevresinde ateş yakıp geç vakitlere kadar oturdular, güldüler, şakalaştılar, hasret giderdiler. Birbirlerinden hikayeler dinlediler. Sanki yarın yaşanacaklardan, belirsizliklerden, elemlerden, ayrılıklardan evvel bir kez daha birbirlerine doymak istiyorlardı. Ömürlerinin en bahtiyar gecesiydi. Sanki bir daha yakalayamayacakları bir mutluluğun içindeydiler ve bitmesini istemiyorlardı. Bir ara yağmur dinmiş, Haliç'in durgun sularına bulutların arasından çıkan mehtabın görüntüsü yansımıştı. İnsanın böyle bir gecede bir yakınına sarılası gelirdi. Haliç'in karşısındaki bahçeleri seyreden hörü kız, o gece orada bulunan hiç kimsenin sarılacak hiç kimsesi olmadığını düşündü. Hepsi kendi hayatlarını sürüklemekte olan bu beş kişi, yarın şehir karıştığında, güzeller güzeli İstanbul'un hayat duvarları sarsılmaya başladığında, bambaşka dünyaları devşiriyor olacaklardı. Yardımlarına koşacak kimseleri yoktu. Ama yardımına koşmaları gereken birileri vardı. Yarın kendisi de o birinin yardımına koşmak zorundaydı. Babası ölürken öyle vasiyet etmiş, kendi hayatını feda etmen gerekse bile onu yaşatacaksın demişti. Hatta kendisini sırf bunun için yetiştirmiş, Üç Hilal Cemiyeti'nin gizli emniyet güçlerine mensup tek kadının yanına onu da katmış. Cemiyetin idaresini üstlendiği yıllar boyunca bundan hiç kimseciklere söz etmemişti. Annesi o bebekken ölmüş, babası öyle diyordu. Kendini bildi bileli Üç Hilal Cemiyeti muhtesipleri arasında yaşıyor, istihbarat topluyor, onları değerlendiriyor, saklıyor, bilmesi gerekenleri söylüyor ve nihayet kendini de gizliyordu. Tıpkı tanıdığı herkes gibi. Ama babasının, "Şimdi diyeceklerimi benden gayrı bilen yoktur" cümlesiyle başlayıp, "Senden gayrı bilen olmasın" tembihiyle bitirdiği o son cümleyi, "Kendi hayatını feda etmen gerekse bile onu yaşatacaksın" cümlesini, cemiyetin diğer mensupları hiç bilmemişti ve bilmeyecekti. O, yani Şehzade Ahmet. Gecenin hüzünlerle yoğrulan bu son diliminde suya yansımış dolunayın görüntüsünü dalgalandıran çiğil tanesinin suya düşme sesiyle kendine geldiğinde bir elin sırtına bir hırka koymakta olduğunu fark etti. Rüzgar çıktı, üşüteceksin. Karaşahin'e teşekkür ederken yanağına süzülen damlayı sildiğini görmesini istemedi. Yeye o sırada uzaktan onları seyrediyor ve Şehnaz'ı düşünüyordu. Belki de şu anda onun yanında olması gerekiyordu. İçinden, "İnsana bir dost böyle zor günde lazımdır, rahat günde herkes dosttur" diye geçirmekteydi. İnsanın kederli günde kendisiyle birlikte üzülecek bir dostunun olması bütün üzüntüleri giderirdi. O sırada küçükken hangi kitapta okuduğunu tam kestiremediği Üsküdarlı aşıkların başından geçenleri hatırladı. Uzaklarda bir bülbül şakıması duydu. Geceler gebeydi ve yarın ne doğuracağını kestirmek elbette çok zordu. Derkenar, Üsküdarlı aşıklar. İstanbul'da bir zamanlar Abdullah ve Aslıhan adında birbirini seven iki genç yaşıyordu. Kader fırsat verir de gizlice buluşabilirlerse birbirlerinin yüzüne bakarak aşk kadehinden şarap yudumluyor, nefesleri birbirine karışarak şad oluyorlardı. Daha birbirlerini bir kez olsun öpmemişlerdi. Aşklarını daima gizli tutuyorlar, kimseye sır vermiyorlardı. Fakat 300 perdenin arkasında bile gizlenemeyen aşk sonunda ortaya çıktı. Kızın babası o genci kendi asaletine denk bulmadı ve kızını zorla bir paşa ile evlendirdi. Paşa da onu sevdiği gençten uzak olsun diye Boğaz'ın öteki yakasında, Üsküdar'dan Çamlıca'ya giden tozlu yolların kenarındaki bağların arasında bir eve yerleştirdi. Aslıhan gerçi gelin olmuştu ama kocasının henüz odasını almıyor, ondan devamlı kaçıyordu. Abdullah ise sabrın sonuna gelmiş Aslıhan'ın yerini öğrenmeye çalışıyordu. Nihayet bir gün onun hizmetkarlarından bir halaya rastladı. Kadın Abdullah'ın aşkını biliyordu, acıdı ve evini tarif etti. Abdullah arkadaşlarından birini buldu ve ona, "Benimle gelebilir ve Aslıhan'ın ziyaretimde bana yardımcı olur musun? Zira onun aşkıyla can boğazıma geldi, gündüzüm gece oldu" dedi. Henüz 17 yaşında olan arkadaşı, "Seni dinledim ve teklifini kabul ettim. Her ne ki benden istesen yapacak, her ne ki emredersen uyacağım" cevabıyla onu rahatlattı. Bir kayıkla derhal Üsküdar'a geçtiler. İki at kiralayıp bağlar arasında Aslıhan'ın kaldığı evi aramaya koyuldular. Mevsimlerden sonbahardı ve bağlar bozulmuş, sahiplerinin çoğu şehre dönmüştü. Ama bacası tüten birkaç kulübe dışında hangi evlerde oturanlar vardı, hangileri boştu belli olmuyordu. Akşamı beklediler, ta ki lambaları yanan evleri tespit etsinler. Gece boyunca sessizce araştırdılar ve sabaha karşı amaçlarına ulaştılar. Aslıhan'ın 50'sine merdiven dayamış olan paşa kocası evden çıkınca, Abdullah arkadaşına "Şimdi git" dedi, "kapıyı çal, başkası çıkarsa Aslıhan'ı iste ve onu şu karşıki bağların arasında beklediğimi söyle." Genç gitti, kapıyı seyis açmıştı. Ona paşadan küçük hanımefendiye bir mesaj getirdiğini söyledi. Sonra da sevilene sevenden bir vuslat haberi verdi. 2 saat kadar sonra Aslıhan buluşma yerine geldi. Abdullah telaş içinde ne yapacağını bilemedi. Arkadaşı onları yalnız bırakmak isteyince Abdullah itiraz etti. "Hayır, yanımızda kal. Çünkü ortada uygunsuz bir şey yok" dedi. O genç de oradan ayrılmadı. Ancak seslerin duyulacağı kadar uzakta oturdu. Abdullah Aslıhan'ın elini tuttu, göz göze geldiler. Ayrılık sırasında hasrete nasıl dayandıklarını karşılıklı gözyaşlarıyla anlattılar. Sonra birbirlerini nasıl ve ne derece sevdiklerinden, eski hatıralardan, çocukluktan uzun uzun bahsettiler. Mutlu geçen birkaç saatin sonunda Aslıhan müsaade istedi. "Birileri durumun farkına varmadan eve dönmem gerekiyor" dedi. Abdullah hasretiyle yanmıştı, azıcık daha kalmasını istedi. O vakit Aslıhan uzakta oturan genci işaretle sordu. "Seni bu arkadaşından bir şey istesem yapar mı? Ne istersen?" "Tehlikeli olsa da mı?" Cevap gençten geldi. "Tehlikeli olsa da, hatta canımı Abdullah için feda etmem gerekse de. O halde yakına gel. Seninle giysilerimizi değişelim. Benim yerime eve gir. Sağdan 3. oda benim özel odamdır. Akşama kadar sessizce otur. Akşam kocam sana bir tas çorba getirir, kapıdan içeri uzatır. Yüzünü sıkıca ört ve tası kabul etmekte nazlı davran. Sonra kapını kapat. Sabaha doğru ben gelirim, sen çıkarsın." Delikanlı denileni yaptı, eve girip kapandı ta ki akşamın alacakaranlığında kapıda ses duyuldu, heyecanlandı. Çorba tasını almakta çok gecikince tas yere kapaklandı. Bu sefer paşa öfkelenip, "Sen hala bana inat mı ediyorsun?" diye içeri girip, eline geyik derisinin boynuzlarından kuyruk sakımına doğru kesilmiş bir kırbaç aldı. Aslıhan diye delikanlının sırtını sıyırdı ve başladı şaklatmaya. Alacakaranlık basmıştı ama delikanlı yine de devamlı yüzünü örtüyor ve sesi tanınmasın diye hiç bağırmadan sabrediyordu. Nice kırbaçtan sonra evdeki halayıklar, hizmetkarlar dayanamayıp onu durdurmak istediler. Paşa da zaten yorulmuştu. Dadısı herkes dışarı çıkarıp ona nasihatler etti. "Sultan hanımım, hala mı Abdullah'ın aşkı? Kendine hiç acımaz mısın? Kocana birazcık fırsat tanısan, belki iyi." Nasihatleri ses çıkarmadan dinleyen delikanlı bir yandan yaralarının sızlanmasına dayandı, diğer yandan Aslıhan'a acıdı. Sabah Aslıhan gelince evden çıkmak üzere bütün gücünü topladı, ona hiç belli etmedi. O gece her ne olduysa bir sır olarak sakladı. Abdullah ölesiye kadar da bunu ne ona ne başka birine söyledi. İnsanın kederli günde kendisiyle birlikte üzülecek bir dostu olmalı. 35. ayrımın sonu sayfa 370, devam 36. ayrımda.